SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Levent Bey, yayına hoş geldiniz.
Merhabalar.
Levent Bey, bugün herkes Çin'de ortaya çıkıp birçok ülkeye sıçrayan yeni koronavirüs salgınını konuşuyor. Aynı zamanda okullarda bu hafta boyunca açılıyor. Anne babalar endişeli. Yetkililerden gördüğümüz dikkatli olun çağrısı var, ancak endişelenmeyin uyarısı yapıyorlar. Sizce yetkililerin çocukları uzaktan tutma konusunda yaptıkları ne kadar doğru? Yani sonuçta şu anda yetkililer Victoria'da örneğin daha kısıtlı bir uyarı var. Koronavirüs kapan biriyle temasta olan çocuklarınız 2 hafta bekleyip okula gelsin diyorlar. New South Wales'a biraz daha kapsamlı. Çin'de olanlar en azından Ocak ortasına itibaren okula gelmemeleri istendi. Federal Eğitim Bakanı da sağlıklı her çocuğun okula gitmesini istiyor. Bu farklı uygulamanın nedeni nedir sizce?
Sanıyorum Çin'den neredeyse saat başı gelen farklı haberler. Haliyle salgının boyutları ile ilgili haberler damla damla geldikçe haliyle hava değişiyor, ama özellikle dün gün boyunca eyalet eğitim bakanlıklarının özellikle Victoria ve New South Wales'de verdiği çelişkili açıklamalar ve sonuçta ülkenin 2 en büyük eyaletinde birbirine taban tabana zıt kararın açıklanması bütün velileri endişeye sevk etti. Herkes ne oluyor şeklinde bir tepki gösteriyor. Bir belirsizlik hakim ve bunu bu duruma karşı belki toparlayıcı bir rol oynaması beklenen Federal Eğitim Bakanlığı da benmişim diye bizi ilgilendirmez, eyaletleri ilgilendirir deyip işin içinden çıkıverdi. Yani eyalet eğitim bakanlıkları bu konuda işte tıbbi yetkililere danışıyoruz. Onlar bize ne öğüt verirse ona göre topluma bir şey söylüyoruz dediler. Ama tıbbi öğüdün de tavsiyenin de bu kadar fark göstermesi gerçekten kabul edilebilir bu durum değil. Anlaşılır bir durumda. Şu anki durum itibariyle New South Wales'de işte Çin'den gelen ya da Wuhan'dan gelen ve bütün öğrencilerin 15 gün boyunca tahmini kuluçka dönemi boyunca evlerinde oturmaları ve okula gelmemeleri söyleniyorken Victoria'da böyle bir uygulama yok. Kaldı ki Victoria'da devlet okulları ile bağımsız okulları, kilise ya da özel okullarında tamamen kendileri karar verebilecekleri şekilde bir serbestlik ilan edildi. Bu haliyle velileri çok zor durumda bıraktı. Umarız ciddi vakalar yaşanmaz, ama bir ciddi vakalar yaşandığında da ta haliyle bu sefer çocuğu Çin'e gitmemiş olan ailelerinde sizin yüzünüzden tehlike altına girdik diye eğitim bakanlıklarına karşı bir öfke gelişebilir. Federal etkinin de bir ucunda bir anlamda işte Çin'den gelecek öğrenci sayısını azaltmama gibi bir endişe de var. Bilindiği gibi özellikle Victoria eyaletinde ve ülkenin de neredeyse tamamında eğitim sektörü çok önemli bir ihraç kalemi. Bunlar da göz önüne alarak işte daha gevşek bir tavır takındı federal. Önümüzdeki günlerde şimdi okullarda dün ve bugün artık başladı. Orta öğrenim, ilk öğrenim. Umarız 1-2 gün içinde bu iş açıklığa kavuşur.
Levent Bey, bağlantılı bir konuya dönmek istiyorum aslında. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yangınlar yüzünden de böyle yetki karmaşası konusunda konuşmuştunuz siz. Bugün de Scott Morrison sanki o yetki karmaşasını gidermek için bir açıklama yaptı. Yani bu yetki karmaşası sürekli karşımıza çıkıyor. İşte bu okul en azından koronavirüs salgını konusunda da federal hükümet geri çekiliyor. Eyaletlere bırakıyor sorumluluğu. Yani böyle bir felaket anında ya da afet anında genelde federal hükümet eyaletin sorumluluğu diyor. Bugün yaptığı açıklamalar sanki bunun biraz daha böyle buna yönelik bir çözüm olabilir mi sizce?
Yani bu Avustralya'nın neredeyse bu federal ve eyalet 2 kademeli, işte yerel yönetimlerde kademeli 3 kademeli yönetim sistemini kaldırmasındaki güçlüklerin bir belirtisi. Yani sanıyorum o konuda tabii hemen bir karar almak falan var mümkün değil yakın dönemde. İşte eyaletlerin yani önemini ya da etkinliğini masaya yatırmak mümkün değil. Ama hakikaten ülkenin yüz ölçüm büyük ama nüfusu küçük, nüfusu az ve böyle bir ortamda bu kadar kademeli, bu kadar karar mekanizması, bu kadar fazla seçilmiş insan sıkıntılar yaratıyor. Yani yangınlar sırasında bile tamam medya yöresel yayın yapıyor ama işte Nisafiye'deki yangın Victoria'ya sıçradı falan gibi anlamsız laflar edildi. Victoria'da 5 kişi öldü diye döne döne söylediler. Çok yani rencide edici bir şey. Yani Nisafiye'de onlarca kişi ölmüşken Victoria'nın kendi rakamını söylemesi yani bence Avustralya vicdanını kaldıracak bir şey değil. Yani Avustralya'dır önemli olan. Victoria Smith Southwest'i sadece idari ayrımlardır. Hele hele onlar ki az önce konuştuğumuz okul konusunda olduğu gibi kendi başlarına buyruk işte partiler iktidardaki partileri farklı diye yönetimleri farklı diye ayrı telden çalarlarsa bu tabii tamamen bir karmaşa doğuracaktır. Federal hükümet de her zaman işte eyaletleri işine geldiği zaman eleştiriyor ama çoğu zaman da işte onların ayağına basmaya da çalışıyor. Bu karmaşa devam edecek maalesef. Bu eyaletlerin hakikaten işe yarayıp yaramadığı konusu belki şimdi değil ama ileride yavaş yavaş masaya yatırılırsa sanıyoruz bu uzun dönemde bir ciddi bir tartışma konusu olacak.
Levent Bey, Melbourne'deki Peter Doherty Enstitüsü virüsü laboratuvar ortamında geliştirmeyi başardı. Bu hastalığı anlamak ve aşı geliştirmek için önemli bir basamak olarak öngörülüyor. Bu bilimsel başarı Avustralya'nın aslında bu tür bir salgına karşı çok hazırlıklı olduğunu göstermiyor mu?
Gösteriyor ve işin çok da güzel tarafı, bizler için övünç verecek tarafı, bütün bu çalışmalar bizim verdiğimiz vergilerle oluyor. NABU'nun önde gelen saygın araştırma kuruluşlarından ki ismini Nobel ödülü Peter Doherty'den alan bu eğitim ve araştırma kurumu bu virüsün kopyaladığını dün açıkladı. Bu da haliyle aşı geliştirilmesi için önemli bir aşama ve bu kopyalanan sistemin işte tamam hemen Dünya Sağlık Örgütü'ne iletildiği belirtildi. Aşı geliştirme işte tabii haliyle bütün dünyadaki araştırmaların hep birlikte bilgilerini karşılıklı paylaşarak elde edebilecekleri bir sonuç. Umarız o da çok fazla sürmez. Kaldı ki şu ana kadar bu koronavirüs salgını çok ciddi sıçramalar, grafikte çok ciddi sıçramalar göstermeden gelişiyor. Belki Çinliler rakamları düşük tutuyor, belki koruma önlemleri geçerli oldu ama şu ana kadar gerçekten bir panik havası yaratacak bir durum gözlenmiyor.
Federal hükümet Wuhan'daki Avustralya vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor. En son haberlere göre oradan tahliye edilenler Christmas Adası'nda tutulacak 14 gün sonra getirilecek. Mantıklı bir önlem gibi geliyor, sizce de öyle mi?
Biraz dramatik ama tarihle başbakanlar böyle askeri önlemleri açıklamaktan çok hoşlanırlar. Bu kamuoyu nezdinde gerçekten ciddi işte bu savaş dönemlerinde ülke liderliği yapabilecek çapta bir insanın ifadesi gibi algılandığı için böyle dramatik açıklamalar çok hoşa gider. Ama pratikte de muhtemelen etkisi olacaktır ama asıl mesele o insanların Wuhan'dan Hubei eyaletinden uçağa bindirilebilmesi. Asıl sıkıntı orada. Umarız o da yakın zamanda gerçekleşir.
Levent Bey, okulların açıldığını söylediniz bu hafta. Ve Victoria'da cep telefonu yasağıyla başlıyor okulların açılması. Diğer eyaletler de bu yönde adım atacaklarını söylediler önümüzdeki aylar ve yıllarda. Amaç dikkatlerin dağılmasını ve okullarda zorbalığı engellemek. Önce şunu sorayım. Sizce bu yasağa uyulacak mı?
Bu o kadar karmaşık bir konu ki uyulması tamamen okulların bu işe verdiği önem ve uğraşlarıyla gerçekleşebilecek bir şey. Ama etkileri ne olacak ve her bu konuyla ilgili sorunlara çözüm olacak mı, o tabii tartışılır. Yani bu o kadar toplumların üstüne, bütün dünyada toplumların üstüne o kadar bir heyula gibi çıktı, çöktü ki bu cep telefonları ve onların gençlere, çocuklara olan etkisi. Şu an okullarda tamam ders sırasında işte okula gittikten okuldan çıkana kadar cep telefonlarının kapalı olması ya da okula verilmesi gibi uygulamalar çocukları bir anlamda dikkatlerini derse vermelerini sağlayabilir ama cep telefonlarda neredeyse gençlerin ayrı bir ek bir uzvu oluverdi. O olmadan kendilerini eksik hissediyorlar. Kaldı ki bu yasağın delinmesi pek çok şekilde buna ayrıcalık tanınması gereken durumlar var. Hasta olan çocuklar, ailesinde iletişim sürmesi gereken çocuklar. Yani bu hemen bu yasakla çözümlenecek bir sorun değil. Daha çok uzun süre tartışılacak. Kaldı ki yasak olsa bile bir çocuğun ders çıkışında cep telefonunda eline aldığı andan itibaren o bir saat boyunca dünya ile iletişiminin kopacağını tahmin ediyorum. O da başlı başına bir sorun. Yani velilerin de tabii haliyle çocuğu okula bırakıp her şeyi okul halletsin gibi bir eğilim içine girmemesi lazım. Okuldan çıktıktan sonra çocukların bu konuda gerçekten dikkate, ilgiye ihtiyacı var veliler tarafından. Çok karmaşık bir sorun. Umarım uzun süre toplumun çeşitli kesimleri tarafından, eğitimciler, sosyologlar, herkes tarafından sağlıklı bir şekilde tartışılır. Yavaş yavaş çözümler üretilmeye başlanır.
Levent Bey, geçenlerde bir şey okudum. Bu okul modu olarak bir uygulama işleme sokulmuş. Uçak modu gibi okul modu. İnsanlar, en azından ebeveynler onu ayarlıyor ve işte mesela okul 3'te bitiyorsa 3'e kadar telefon okul modunda ve ondan sonra okul modundan çıkıyor ve böylece okul bitince veliler çocuklarına ulaşabiliyorlar. Tekrar çocuklar dünyaya bağlanıyor. Ancak böyle bu yasak daha böyle demode bir önlem gibi geliyor. Okul modu mesela başlı başına bir çözüm değil mi?
Sanmıyorum olduğunu, çünkü çocukların yaş durumlarına göre, katıldıkları sınıfların taleplerine göre durum çok değişik haliyle. Çocuğun da dikkatini yine toparlamakta sorun yaşayabilir okullar. Okul modunda bile olsa telefon. Sanıyorum yine uzun dönemde deneme yanılmayla buna yavaş yavaş çözümler bulunacak.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Levent Bey, son birkaç haftadır tartıştığımız bir başka konuda eski spor bakanı Bridget McKenzie, spor bakanı iken aldığı kararlar üzerine eleştiriliyor. Geçen hafta konuştuğumuzda yani insanların ona, McKenzie'ye oy verdiğini, bu tür kararlar için oy verdiğini konuşmuştuk ve yani sonuçta yanlış bir şey yap, en azından siyasi olarak ve yasal olarak yanlış bir şey yapmadığını söylemiştik. O günden beri bakanın üzerindeki baskı artıyor. Şimdi de bu 100 milyon dolarlık fondan sorumlu Sports Australia'nın McKenzie'ye şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca geçen hafta konuştuğumuz şeyin üzerine mesela ulusalcıların kesin kazanacağı bölgelere yatırım yapılmamış. Özellikle sınırda olan bölgelere yatırım yapmış McKenzie. Yani Bridget McKenzie'ye oy verenler ya da en azından çok destekleyenler pek de bunun kaymağını yememiş gibi görünüyor. Geçen haftadan bu haftaya fikrinizde bir değişiklik var mı acaba Levent Bey?
Tabii siyasette 24 saat çok uzun bir süre derler. Biz konuştuğumuzdan beri 7 tane 24 saat geçti. Çok fazla iddia su yüzüne çıktı. Tabii bunlar türlü çeşitli iddialar. Dediğim gibi işte kendilerine verilen öğütlere uymadıkları, işte seçimi kazanmalarını sağlayacak şeyler yönde kararlar verdikleri açıklandı. Bunun peşinden başka şeyler de işte bir etkinlik için Western Australia'ya uçakla gidip 40 bin dolar vergi mükellefine külfet olduğu açıklandı. İşte kendi katıldığı bir atıcılık kulübü ile ilgili üye olur olmaz oraya bir fon sağladığı şeklinde iddialar. Bunlar birbiri artık gelmeye, yağmaya başladı. Ama şöyle de bir durum var. Yani bu şeffaflık şimdi mi oldu? Bunlar olurken medya duyamadı mı, bildirmediler mi, önem mi vermediler? Yani ben burada ciddi bir şeffaflıkta, devamlı şeffaflıkta bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsini duyabilecek bir mekanizmamız olması lazımdı. Vatandaşın, yani ortalama vatandaşın medya aracılığıyla böyle şeyleri düzenli haberdar olmamız gerekirdi. Kaldı ki seçimden önce bunu nasıl vatandaşa söylenebilmesi gerekiyordu. Bunlar olmadı. Yani aradan bu kadar zaman geçtikten sonra tamam geç de olsa yine duyduk ama sonuçta yani Bridget McKenzie'nin kellesi uçurulur, tamam o bakanlıktan indirilir ama mesele onunla bitmiyor. Yerine kim gelirse gelsin, iktidarda hangi parti olursa olsun, bakanların böyle bir hakları olduğu sürece ve bunu medyadan saklayabilmeleri mümkün olduğu sürece ya da medya işine gelip gelmeyecek şekilde bazen bunu vermediği sürece bir şey değişmeyecek. Yine geçen hafta da konuştuğumuz gibi bu sadece spor fonları değil, hükümetin bütün altyapı harcamalarında gelen oy durumuna göre karar verdiği her zaman bilinir. Ama bunda da bir dengeye gidilmesi lazım, açık olunması lazım. Vatandaşın bundan haberdar olması lazım. Bununla ilgili işte checks and balances, bütün denetleme mekanizmaları yürürlükte olduğu sürece bu sistem yürüsün ama bu bakan gitmiş, öbürü gelmiş, bu sistem devam ederse bunlar yine olacak. Başka partiler iktidar gelince onlar da aynısını yapacak maalesef.
Levent Bey, Necdet Çimenli'den bir soru var size. Sydney'de 10 kişiden 6'sı maske kullanıyor bu günlerde. Bu maskeler ne kadar koruyucu diye sormuş Necdet Çimenli Bey.
Evet, maskeler konusunda piyasada şu an bulmak da zorlaştı söyleniyor. Pek çok büyük eczane zincirlerinde, işte nabız zincirlerinde bunların kalmadığı söyleniyor. Kaldı ki piyasada olan pek çok maskenin de ameliyathane maskesi gibi son derece ince olduğu. Genellikle insanlar uçağa binerken her zaman taktıkları maske gibi ince olduğu ve pek bir öneminin olmadığı, pek bir koruyucu yanının olmayacağı, buna yönelik daha kalın, filtresi daha kuvvetli maskeler gerektiği söyleniyor. Bir medyaya düşen haberlerde hükümetin çok büyük miktarlarda maske toplayıp vatandaşa dağıtacağı, işte bunların pratikten hekimler muayenelerinde vatandaşa verileceği şeklinde bilgiler geldi. Ama en son bugün açıklanan bilgilerde ortalama vatandaşın maske takmasına gerek olmadığı, bağışıklık sisteminde sorunlar olan, solunum sistemi sorunları olan insanların birer maske edinmesinde ve işte kalabalık yerlere çıkarken maske takmalarının öğütlendiğini öğrendik. Ama umarız o gerçekten koruyucu olan maskeler de bir an önce alınabileceği noktalara bir an önce ulaştırır ve vatandaş, isteyen vatandaş bunlara bir an önce kavuşur.
Levent Bey, yeni bir haber gördüm geçenlerde. Avustralya internet hızında yine sınıfta kaldı buna göre. Dünyada 68. olmuşuz. OECD ülkeleri arasında da sondan 4. Güney Kore OECD ülkeleri arasında saniyede 140.41 megabayt indirme hızıyla 1. sırada. Avustralya'da bu 41. Bir yandan biraz önce koronavirüs konusunda konuştuğumuz sağlık birimlerinde çok Avustralya çok iyi, çok gelişmiş. Öte yandan artık teknolojinin bel kemiği de internet hızı. Sizce bu federal hükümetin önceliğini mi gösteriyor?
Az önce koronavirüsle ilgili araştırmalarda bizim vergilerimizle bu ne güzel oldu diye övündük tabii. İnternetin bu kadar yavaşlaması yine bizim vergilerimizle oldu. Bunun için kimlere teşekkür edeceğimizi biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Yıllar boyu İşçi Partisi olsun, daha sonra Liberal Parti'nin son 10 yıldaki iktidarlarında ve özellikle Malcolm Turnbull'un İletişim Bakanı ve sonradan Başbakan olduğu dönemde internetin fiber optik kablolarının döşenmesi konusunda ucuz sistemi tercih etmelerinden dolayı Avustralya gerçekten böyle bir düşük internet hızına mahkum edildi. Yani şu an olması gereken sisteme göre tekrar o kabloların değiştirilmesinin yaklaşık bir 50 milyar dolarlık bir maliyeti olduğu söyleniyor. Kaldı ki işin içinde başka şeyler de var. Yani şu an o listelerde Avustralya çok aşağıda ama başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede de internet kablolarının mahallelerin gelir durumuna göre farklı döşendiği şekli iddialardalar. Yani Amerika'da büyük şehirlerde varlıklı insanların oturduğu yerlerde internet hızlıyken dar gerilen olduğu yerlerde ki asıl onlara lazım internet, orada yavaşladığı şekli çok ciddi iddialar var. Avustralya'da belki bu kadar bir demografik ayrım olmadı ama şu anki internetin yavaşlığı gerçekten utanılacak bir şey. Yani yollardan, havaalanlarından, ondan bundan, her şeyden çok daha önemli bir iletişim ve ulaştırma altyapısı diyebileceğimiz internetin ne zaman düzeleceği, ne zaman hangi siyasi iradeyle normal haline getirilebileceği şu an tamamen bir belirsizlik hakim bu konuda. Şu anki siyasi partiler ve gelecekte de seçim kampanyalarında bu gündeme gelecek gibi de görünmüyor. Nasıl bir internet var gidiyor diye, ama söz ettiğimiz Güney Kore olsun, pek çok ülke olsun, yani akıl almaz hızlarda internetleri var. Bunun Avustralya'ya maliyeti şimdi ya da önümüzdeki yıllarda akıl almaz yüksek derecede bir ciddi bir maliyeti var ve olacak bunun. Böyle bir akılsızlığı nasıl becerdik bu kadar gelişmişliğimizde, bunu hakikaten insan anlayamıyor.
Levent Bey, son olarak Avustralya Açık hakkında bir şey sormak istiyorum. Avustralya Açık ikinci haftasında, turnuva öncesi bir sürü endişe vardı hava kalitesi konusunda. Şimdi herkes heyecanlı. Sizce nasıl geçiyor Avustralya Açık?
Avustralya Açık'ta artık sona gelindi. Artık hep merkez kortlarda önemli maçlar oynanıyor, ama Avustralya Açık'ta şu an gerçekten katılım, izleyici sayısı, televizyonda izlenilirlik, işte yarışma sporculara verilen ödüldeki artış, işte televizyon yayınlarının bütün dünyada yayılmasındaki hız, her konuda Australian Open tenis turnuvası her geçen yıl giderek daha büyüyor. Tabii sıcak döneme denk geldiği için ve giderek artan sıcaklıktan bu sene çok büyük bir sıkıntı olmadı gerçi, ama pek çok yakınmalar var. Ve işin Melbourne için asıl tehlikeli yanı, ki Melbourne'ın sanıyorum 2030'lu yıllara kadar kontratı var ve ondan sonra Melbourne'ın elinden kapmak için bunu çok büyük güçlerin devrede olduğu belli. Başta Çin olmak üzere. Bu hem Melbourne için hem Avustralya için bu Australian Open'ın kaybedilmesi çok trajik bir durum olur. Çünkü çok büyük bir gelir kaynağı, çok büyük bir şehre renk veren bir şey. Hem spor hem de sosyal açıdan bu konuda umarız tarihinin değiştirmesi belki biraz iyileştirme sağlayabilir, ama Avustralya'nın ne yapıp bunu Avustralya'dan Melbourne'da tutması gerekiyor tahmin ediyorum.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.